Tebrik ediyorum.
Teşekkür ediyorum. Zordu, bayağı uğraştık ama sonunda Pensilvanya'yı da aldım Trump'a. Biraz önce şey aradı zaten, geçiş takımı yani yeni kabineyi hazırlayanlar. Bir iki fikir paylaştı ama Elon Musk'la birlikte çalışmayacağımı söyledi.
Prensip olarak mı çalışmıyor, çalışmıyorsun?
Prensip olarak çalışmıyorum. Bu Twitter konusunda çok ciddi şikayetlerim var. Yani ben Twitter Premium için 100 bin dolar şarj etmesini istedim. Kabul etmedi. O biraz aramız soğudu yani.
Belki halledersiniz. Yeni dönem.
Ya tabii yani bu iş dünyasında kalıcı düşmanlıklar olmaz. Kalıcı para kazanmak olur. O yüzden olabiliriz.
Atilla Bey, yeni dönem başladı. Trump 2.0. Hayır olsun. Tahmininiz doğru çıktı. Sizi tebrik ediyoruz. Şimdi onu konuşacağız bugün. Ondan sonra bunun tabii ki piyasaya etkisini ve Türkiye ekonomisi etkisini konuşacağız aynı zamanda. Ve Türk siyasetindeki son günlerde, son dönemde yaşanan çılgın gelişmeleri size soracağım. İstiyorsanız direkt Trump'a başlayalım. Şimdi Atilla Bey, kur yemişi aldınız, oturdunuz bilgisayarın başına. Siz biraz da çekişmeye bir yarış bekliyordunuz ama çok hızlı bir şekilde sonlandı ve Trump net bir zafer kazandı. Önce bir zafer yorumlayalım. Neden kazandı? Cumhuriyetçiler nasıl kazandı? Demokratlar nasıl kaybetti? Sonra bunun etkeni konuşalım.
Tabii. Ya bir kere şu anda %100 kesin kazandı diyemeyiz. Tabii kazandı ama yani formalitelere uymak gerekirse henüz yarışın çekişmeli olduğu 4 eyalet var. Bunlardan birini dahi kazanırsa Trump başkan seçilecek. Amerika'da bazı teamüller vardır. Aslında kaybeden taraf telefonla kazananı arayıp tebrik etmeden seçim bitti sayılmaz ama tabii Trump teamüllere falan uymuyor. Ya bence çok basit bir nedeni var. Göç. Toplum artık bu işten çok bıktı. Öteki konulara baktığımızda işte Trump'ın ekonomiyi daha iyi yönetileceği düşünüyordu. Buna karşı Harris'e büyük miktarda oy kazandıran, kürtajın yeniden serbestleştirilmesi veya yasakların azaltılması konusunda kadınlar sandığa gitti ama Biden'ın ve genelde demokratların bu yasa dışı göçe karşı esnek tutumları Amerikalıları bıktırdı. Bu yeni bir trend değil. Almanya başta olmak üzere Fransa'da bütün gelişmiş ve göç alan ekonomilerde toplumun artık çok ağır ağır bir yük altına girdiğini ve bununla yaşamak istemediğini gördük. Maalesef buna karşı yapısal çözümler bulmak veyahut da rasyonel politikalar izleyecek politikacıları seçmek yerine onlara cenneti vaat eden politikacıları seçiyorlar. Ben Trump'ın zaferinin arkasındaki bir numaralı unsurun bu olduğunu düşünüyorum.
Peki demokratların aday belirleme sürecinde işte önce Biden sonra Kamala Harris'e geçme sürecinde bir hata yaptığını düşünüyor musunuz?
Bence Biden çok büyük bir hata yaptı. Çok büyük bir ihtirasla sağlık durumu bozuk olmasına rağmen aday olmakta ısrar etti. Eğer Biden gönüllü olarak mesela Johnson çekilmişti Vietnam Savaşı'daki başarısızlığından dolayı ben bir daha başkan adayı olmayacağım demişti. Eski hikaye. Baştan çekilip normalde olduğu gibi rekabetçi bir şekilde adaylar karşı karşıya gelseydi daha iyisini seçebilirlerdi diye düşünüyorum. Kamala hakikaten büyük hayal kırıklığı yarattı. İlk çıktığında gerçekten işte neşeli tonuyla, şunuyla, bunuyla halk arasında bir heyecan yaratmayı becermişti. Ama ondan sonra işte önde gelen medya kuruluşlarına verdiği birebir röportajlarda hakikaten bu işin kadını olmadığı ortaya çıktı. Ve bu yüzden de demokratlar kaybettiler.
ABD seçimi demişken Donald Trump ile birlikte kripto piyasalar yine hareketlendi. Böyle dönemlerde kripto paralarla ilgili okuryazarımızı arttırmakta fayda var. Midas Podcast bu konuda güzel bir bölüm yayınladı. Kripto para nedir? Nerede saklanır ve güvenli midir? Gibi birçok sorunun cevabı bu podcast'te. Aşağıya linki bırakıyorum. Peki şimdi Trump'ın ikinci dönemi. Bir dönem ara verdi. İkinci dönemi başlıyor. İlk dönemine göre ne gibi farklılık olacak sizce? Biraz da sakinleşmiş mi göreceğiz? Biraz da agresifleşmiş mi?
İyice agresifleşmiş olacak. Bu Sayın Erdoğan'ın söylediği gibi çıraklık, ustalık, kalfalık ve şimdi ustalık dönemine geçti. Trump bu sefer çok iyi hazırlandı. Yine Erdoğan'la benzetme yapacağım. İşte o askeri vesayeti kaldırmaya gelmişti. Trump da derin devlet tasfiye etmeye geliyor. Tabii aradaki fark şu, Amerika'daki derin devlet öyle kolay tasfiye edilebilecek bir yapı değil.
Ve 4 senesi var sadece.
Sadece 4 senesi var. O anayasayı değiştirmek de imkansız. Ama şu olacak, 4 sene içinde biz Amerika'nın dünya işlerinden belki Çin'le olan rekabeti haricinde tamamen elini ayağını çektiğini ve kendi iç sorunlarını çözmeye yöneldiğini göreceğiz. Ve bu çok acılı ve sancılı bir süreç olacak. Çünkü biz de siyasi haritaya baktığımızda çok belirgin bir ayrışma görüyoruz. İşte kıyı illeri CHP, Güneydoğu Doğu Dem ve ortada da AKP ile MHP var. Aynı şekilde Amerika'da da haritaya bakın. Çok büyük kentleri ayıklayıp demokratlara yazın. Onun dışında Doğu ve Batı kıyısının neredeyse tamamen güneye kadar, Florida'ya kadar demokratlarda olduğunu görürsünüz. Yani para, işte keşif, üretkenlik demokratlarda ve bunlar seçimi kaybettiler. Amerika'da Avusturya Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi Idaho'da bir patates çiftçisinin bir tane oyuna kurban edildiler. Şimdi böyle bir durumun çok rahat olacağını düşünmüyorum. Amerika 4 yılını mahkemelerde geçirecek. Bunun nasıl sonuçlanacağını bilmek çok güç. Bana sorarsan demokratların içinde bu radikal solcu veyahut da radikal liberal dediğimiz ekip tasfiye olacak. Merkeze dönecekler. Buna karşılık Cumhuriyetçi Parti'nin iyice radikalleştiğini ve toplumun ortasını temsil eden ideallerden iyice uzaklaştığını göreceğiz. Amerika bu verdiği kararın cezasını hem ekonomik hem politik olarak çok acı bir şekilde çekecek.
Zarar mı edecek Amerika bu işten?
Çok büyük zarar edecek. Yani en son yani her gün hemen hemen bu konuyu dikkatli olarak okuyorum. Bir Trump'ın Çin'den gelen mallara %60, diğer ülkelere 10 veya 20 vergi koruması kesin. Bir de ayrıyeten dolar kullanmak istemeyen ülkelere de yaptırım uygulayabilir. Bunun Amerika'da enflasyona takriben 1 puan etkisi olacağını düşünüyor. Özellikle vatandaşın çok sık kullandığı işte bizdeki 3 isimli süpermarketlerin mukabili olan Walmart, Home Depot falan gibi yerlerde mallar tamamen Çin'den geldiği için çok ağır bir enflasyon şoku yaşayacaklar. İkincisi Amerika'da tabii ki bir şeyin fiyatı arttığında talebi de azalıyor. Amerikan ekonomisinin bu yumuşak iniş senaryosundan yavaş yavaş stagflasyona geçmesini bekliyorum. Fed tabii ki yarın akşam, bu akşam bu yayın herhalde yayınlanacak. 25 bas puan faiz indirecek. Ocak'ta da indirir çünkü Ocak 20'ye kadar devralmıyor Trump başkanlığı. Ama 2025 yılının geri kalan döneminde faiz indirmekte zorlanacağını da bunun da Amerika'ya bir darbe vuracağı düşüncesindeyim.
Peki işsizlik? Çünkü Biden'ın en önemli eriştiği noktadan birisi de ekonomiye yeterince aktive edemedi, yeterince ekonomik adımlarına başarı olmadı. Trump'ın bu üretimi içeri çekme politikası işsizlik üzerine pozitif bir etki yaratmıyor mu?
İyi de bu politikalar öyle 4 yılda çalışmıyor ya. İşte Biden da yaptı bunu. Chips kanunu falan çıkardı. Ama Amerikan imal, yani var hani çok yararlı bir şey. Ama imalat kalıpları öyle çok çabuk değişmiyor. Dolayısıyla ben bütün bunların bir sonuç getireceğini zannetmiyorum. Bir de yani Amerika'da Trump'ın gelmesiyle bütçe açığı ve kamu borcu sorunu ayyuka çıkacak. Fed faizleri indirse dahi milletin borçlandığı faizlerin düşmediğini görebiliriz. İşsizlik konusunda bütün dünyada, Türkiye'de dahil şirketlerin olaya bakış tarzının değiştiğini görüyoruz. Dünyanın her yerinde artık kaliteli eleman bulmak çok güç oluyor ve pandeminin yarattığı çok acı tecrübeler var. O yüzden marjinal işçi karlı olmasa da tutuyorlar. Dolayısıyla Amerika'da çok büyük bir işsizlik sorunu beklemiyorum. Aksine eğer Trump gerçekten vaat ettiği gibi ev ev dolaşıp yasa dışı göçmenleri yakalayıp apar topar deport edecekse Amerika'da işsizlik sıfıra kadar düşer ve ücretle bayağı yükselir.
Peki şimdi biraz da piyasaya geliyor. Bugün borsada, şimdi Türkiye'de işte tabii Amerika'da açılmadı henüz biz bu çekimi yaparken oldukça coşkulu başladı. Bitcoin de zaten coştu, gitti. Piyasada en azından kısa vadeli fiyatlama nasıl olmasını bekliyorsunuz?
Çok coşkulu olmasını bekliyorum. Çünkü Wall Street benim bu kaygılarımla ilgili değil. Onlar açısından bir yalnız kripto konusunda değil. Yani Wall Street'in her zaman hassas olduğu bir konu. Özel sektör bu denetleyici kuruluşları ve kuralları sevmez. Trump da onların tamamına karşı. Ayrıyeten geçici olarak ihtas edilen 2016 vergi indirimlerini kalıcı hale getirecek ve muhtemelen yine çok zenginlerin Wall Street'e yatırım yapabilecek kapasitede parası olanların vergilerini daha da düşürecek. Wall Street haklı olarak bunlarla çok ciddi bir rally'e geçecek. Amerikan tahvil faizlerinin ve yükselmesini ve Amerikan dolarının güçlenmesini bekliyorum. Bu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bir yük teşkil eder. Bizi çok kasmaz çünkü bizde çok fazla sıcak para yok ama birçok gelişmekte olan ülkenin kendi iç koşulları gerektirmese dahi faiz arttırmaya zorlandığını göreceğiz. Devalüasyondan kaçınmak için. Amerika'dan sonra en büyük darbeyi de Çin yiyecek. Ben Çin ekonomisinin Trump'ın tarife sözünü, gümrük vergisi sözünü yerine getirmesi halinde toparlanamayacağını ve Japonyalaşacağı düşüncesindeyim. Bu da tabii Çin'le ticaret ilişkisi olan ülkeleri çok ciddi şekilde örecek. Türkiye'yi anlatayım mı? Ayrıyeten mi söyleyeceksin?
Türkiye anlatın bugün. Devam et.
Şimdi ben bunu da sosyal medyada da paylaştım. Hani Trump trade diye bir şey var. Nereye bakalım? Ya alacağınız yer Türkiye'dir. Sebebi de gayet basit yani. Bu dünyada Trump'la iyi geçinen nadir şeylerden biri Erdoğan. İkincisi Amerika ve Çin daralacak dedik. Bizim bu iki ülkeyle ticaret ilişkilerimiz çok düşük. Üçüncüsü muhtemelen eğer AB'ye de bu gümrük vergileri koyulursa bazı mallarda biz Amerika'nın yerine geçebiliriz. Avrupa Amerika'dan umudu kesince tedarik zincirlerini Türkiye'ye göndermeye zorlanabilir. Daha da önemlisi şu anda Avrupa Putin'le yüz yüze kaldı. Putin'in de Ukrayna'da hemen değil ama bir yıl içinde falan zafer kazanması bence neredeyse kesinleşti. Böyle bir ortamda inşallah Avrupa'nın kafası yerine gelir ve Türkiye gibi müttefik olmadan Rusya'ya karşı direnmenin imkansız olduğunu anlar ve bu gümrük birliği konusunda birkaç adım atılır. Bence borsayı sevindiren bir takım yabancı da bu oyunu biliyor. O yüzden geliyor. Ama Amerika ile aramızda Akçeli bayağı dava var. İşte Halkbank. Evet. Yani bu hiç konuşulmuyor ama var ve çok ağır cezalar yiyebiliyor. Halkbank suçlu da demiyorum. Çok ağır cezalar yiyebiliyoruz. Ondan daha acil bir konu. Bu Financial Times'da çıktı. Türkiye'de de basına pek yansımadı. Yani Türkiye'ye son ihtarı verdi Amerikalı şeyler, bürokratlar. Eğer Rusya ile ticareti durdurmazsanız size yalnız kişilere ve kurumlara değil Ankara'ya da yaptırımlar geliyor dedi. Bu sebepten dolayı da Türkiye çok ciddi bir şekilde okka altındaydı. Tabii olur demiyorum. Çok değişkenli bir denklem. Türk-Amerikan ilişkilerinde maddi bir değeri olmasa da Türkiye'ye yüksek miktarda yatırım çekecek olan senaryo, Erdoğan Trump'a güvendiği için S-400'leri hakikaten incirliğe nakledebilir. Şimdi Rusya diyor ki efendim ben sana yeniden satış hakkı vermedim, yapamaz. Tamam. Ama incirlik Türk toprakları. Resmi bir şey yapmak zorunda değil. Türk subayı gider anahtarı oradaki NATO subayına verir.
O da Türk olarak
O da olabilir. Onlar da açıp parçalar S-400'leri içine bakarlar. Bunun karşılığında F-35'e geri çağrılırız. En son olarak da valla ben savaşlara hep karşıyım ve bunları söylerken de insanlığımdan utanıyorum ama Suriye'de Kürtlere karşı çok güçlü ve can yakıcı bir kara operasyonunun da yolda olduğunu tahmin ediyorum açıkçası.
Türkiye'de.
Tabii.
Evet, öyle söyleniyor.
Yani geçen gün vatan haini, eskiden çok yakın dostumuz Masum Kobane konuştu. Trump gelirse bizim için çok kötü olur dedi. Trump zaten Amerika Irak'tan askerlerini bir yıl içinde çekecekti. Irak'tan askerlerini çeker zaten Suriye'deki o 900 askeri de besleyecek lojistik kanalı kalmıyor. Onları da çekecek. Ondan sonra biz ne yapsak da Trump'ı aldırmaz.
Genel olarak Trump'ın seçilmesi Erdoğan için iyi oldu diyorsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için.
Tabii.
Ya onun için
ya Erdoğan da bazı şeyleri yapması lazım ama. Devam edeyim mi? Ya
şunu sormak istiyorum. Devam edeyim lütfen de. Şimdi 2017 Ocağı'ndan 2021 Ocağı'na kadar Trump'ın birinci dönemi vardı. Ve biz o dönemde çok büyük çarkantılar yaşadık.
Tamam.
Yani esasında Biden döneminde tamam ilişkiler soğuktu ama o kadar büyük çarkantı yaşamadık. Gitgeller çok oldu Trump'ın birinci döneminde. Yani pozitif tarafı var tabii ki, ilişki kuruyor. İşte dediğiniz gibi biraz önce anlattınız, biraz da anlatacaksınız. Ama bazı riskler de barındırıyor değil mi?
Ya barındırıyor ama o dönemdeki çalkantıların Amerika ile pek büyük bir alakası yoktu. İşte NAS döneminin en ağır günlerini yaşıyorduk. Trump'la Erdoğan iki kez karşı karşıya kaldı. Biz bir çelik ürünlerimize vergi koydular. İkincisi de meşhur Ray Brunson olayı. Ama bundan bir ders aldı
Kim?
Erdoğan. Evet. Aynen Putin'le ilişkisinde ders aldığı gibi. Yani Putin'in suyuna gideceksin. Hassas olduğu konular var. Onları kaşımayacaksın. İşte bu savaş uçağının düşürülmesi ardından yapılanlar. Suriye'de askerlerimizin aslında Rus uçakları tarafından bombalanması falan. Ama dikkat edersen bütün bunlara rağmen makul ve iki taraf için de yararlı bir ilişki kuruluyor. Ben Erdoğan'ın da Trump döneminde yaptığı hatalardan ders alıp bu sefer daha da iyi, bize sonuçlar üretebilecek bir ilişki kuracağını düşünüyorum. Bunun için iki şey yapması lazım. Bir, muhtemelen zaten Trump aşırı İsrail yanlısı olsa da İsrail'i bu savaşı bitirin, vallahi başım ağrıdı diyecek. Bu bizim için iyi. Dolayısıyla yani Erdoğan İsrail konusunda söylemini biraz gevşetir. İkincisi ve daha önemlisi, yalnız Erdoğan değil, yani Türkiye'de soldan en sağa kadar düşünürler. Hala bir büyük Orta Doğu projesi olduğunu ve işte Amerika'nın İsrail ile işbirliği içinde Türkiye'yi bölmek istediğini falan yüksek sesle söylüyorlar. Bu Amerikalılar açısından çok rahatsız edici bir söylem. Bu söylemin de artık unutulması lazım. Zaten Türkiye'ye çok büyük fayda sağlayan bir söylem de değil bu. Eğer Erdoğan bunları yapabilirse ben yavaş yavaş Trump'la olan ilişkisinin Türkiye'ye yarar sağlayacağı düşüncesindeyim.
Eksen kaymasını engeller mi Türkiye'nin?
Yani eksen zaten öteki eksen bizi istemedi be kardeşim.
Öyle mi?
Hindistan veto etti ve daha da önemlisi nezaketen BRICS bir süre belki uzun süre yeni ortak kabul etmeyeceğini söyledi. Dolayısıyla yani hani eksen kaymasından çok yani
eve döndük yani.
İki cami arasında bir namaz değil, gidecek kapı bulamayan dinsize benzedik. Kilise almıyor içeri yani.
Neden sevmiyorlar bizi? Biz bize yeteriz gerçi de.
Yani Türkiye'nin prensipleri yok ya. Yani hatırlasana nereden nereye, işte bak normalleşmeden kayyıma döndük. Onu da bırak. Yurt dışında değerli yalnızlığımızdan bütün Arap ülkelerinin ayaklarını yalamaya kadar geri gittik yani. Bu insan böyle insanlarla iş yapmak çok zor.
Ahmet Türk olayında da
dünya rekoru bu arada bildiğim kadarıyla.
Ne bakımda?
Üçüncü defa kayyumlaştırılan tek. Belki Hindistan'da bir örneği vardır, Kaşmir'de falan, ama onun dışında bildiğim kadarıyla yani 3 kayyum yiyen tek belediye var. Guinness Book of Records'a gelebilir.
Hayır, bir de şey anlam, yani yanlış bir şey destekliyim şimdi de. Yani, madem suçu var, tek aday olmaması lazım. Yani kayyum at, yani birinci defa kayyum atıyorsanız suçu varsa o suçun artık o sürede ispat edilmiş olması ve tek aday olmaması lazım Ahmet Türk.
Ya Türkiye'de hukuk diye bir şey olmadı. Olmadı artık, açıkça ortaya çıkıyor. Kesinlikle öyle. Esenyurt'ta da durum öyle. Yani hani hukuk uzmanı değilim ama benim anlayışım, YSK'ya başvuruyorsun. Senin hakkında genel ve özel istihbarat soruşturması yapıyorlar. Eğer suçlu değilsen o ana kadar ne suç işlemişsen o kapanıyor artık. Evet. Yani. Çünkü orası da bir mahkeme. Şimdi bunun arkasında gelip insanlar, üstelik yani ortada bir mahkeme kararı da yok. Yani sırf soruşturma açıldı diye İhtiyacı. Görevden alıyorlar.
Peki bu da madem geçtik Türkiye siyasetine. Ha. Oldukça karışık bir denklem var. Özellikle Devlet Bahçeli'yi takip edince ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyorsunuz. En son Ahmet Türk'ün suçunu da CHP'ye attı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı da tabii ki Bahçeli'ye senkronize ama bir örtüşmüyor. Biraz da farklı bir tutturuyor. Haftaya çok büyük bir şey olacakmış. Abdülkadir Selvi onu söyledi. Çok seversiniz. Yakından takip edersiniz.
Evet. Abdülfettah abim.
CHP'de protesto ediyor. İşte Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Madene desteğe gitti Özgür Özel. Türkiye'deki siyasi tabuyu anladınız mı son 15 günün olduğunu?
Evet. Çok.
Anlatır mısınız?
Aslında aylardır anlatıyorum ama şey yapma. Ekonomide oyun teorisi diye bir şey var. Yani oyunun ne olduğunu anlarsan, hangi hamlelerin geleceğini de anlarsın. Oyunun ne olduğu da ben zaten herkes biliyordu da Sayın Bahçeli grup toplantısında söyledi. Yani Erdoğan'ın yeniden seçim lazım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tek kurtuluş umudu Erdoğan. Bu da bizi iki çözüme getiriyor. Bir, anayasa değiştireceksin. İki, erken seçime gideceksin. Özel'i ikna edemiyorlar. Özel ne anayasaya destek veriyor? En son olarak da baharda sandık istemeye başladı CHP. Bu da tabii AKP'nin işine gelmiyor. Dolayısıyla demi yanlarını alıp belki bir iki ufak partiye de siyasi rüşvetle veyahut da ikna ederek mecliste bu işi bitirmeye çalışıyorlar. Oyunun bu olduğunu gördüğümüzde ne olacağını da kolaylıkla görebiliriz. Mesele şu, eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan yani bütün partileri toplar, herkesi tatmin edecek bir anayasa çıkartır. Bu arada Erdoğan'a da yeniden seçilme şansı tanırsın. Ama tabii AKP, MHP'nin 20 yıllık pazarlık tarzı hepsi bana nah sana. Dolayısıyla hiçbir şey vermeden her şeyi almak istiyorlar. Bu yüzden de olmayan Kürt sorununu Abdullah Öcalan ve PKK üzerinden çözmeye çalışıyorlar. Yürümez. Ve ben İbrahim Kalın gibi hakikaten bu konuları çok iyi bilen bir uzmanın da PKK'nın silah bırakacağına inandığını düşünmüyorum. Çünkü PKK yöneticilerinin, yani Türkiye'de de yayınlanmış bir düzinden fazla açıklaması var. Yani Öcalan manevi liderimiz ama operasyonel kararları biz veririz. Onlar da PKK'yı ikna edemedikleri için deme yükleniyorlar. Ama şöyle bir şey var yani. Bugün Kürtlerin siyaset sahnesinden silinmesini en çok isteyen Bahçeli değil PKK'dır. Çünkü o zaman kimse ovada siyaset yapmaz, dağa çıkarlar. Dolayısıyla hiçbir şey elde edemeyecekler. Bütün DEM belediyelerine kayyum atanacak. Ondan sonra senaryo biraz daha korkutucu bir hale geliyor. Sana söyleyeyim neler olabileceğini. Bir, bu kayyumlaştırma Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar uzanır. 50 DEM milletvekilini de alırsın meclisten. Ara seçim yaparsın. Orada da biraz sokmasın, jandarma zoruyla AKP 50 milletvekili daha edinir. Ekrem İmamoğlu da yasaklanır. En sonunda da artık bunları yapabilen bir siyasetçinin ve bu siyasetçi Erdoğan değil, Bahçeli bu arada. Yani o kesinlikle istiyor Erdoğan. Erdoğan'ın fikri nedir bilmiyorum ama o Erdoğan giderse MHP'nin biteceğini biliyor. Bir noktada dersin ki ya siz anayasayı yanlış okuyorsunuz. Aday benim. İstediğim kadar aday olabilirim. Yüksek Seçim Kurulu'na da bunu onaylatırım. Ve o zaman da bunlar olmaz. Bu tehlikeli, çok karanlık ve Türkiye'yi karıştırabilecek bir senaryo. Siz gelmeden seyrediyorum televizyonları. İşte Esenyurt'ta olaylar var. Dün Halfeti'de ya da bir yerde 8 kişi gözaltına alındı.
Protesto galiba.
Şimdi yalnız bu olay değil. Türk toplumunun hakikaten bütün sinir uçları bozuluyor. Göçmenler var. Enflasyona karşı hiçbir kazanım elde edilemiyor. Emekli maaşlarına filan zam oranı yeniden 25 konuşulmaya başladı 40'lardan. Bu toplum patlamaya hazır bir bomba gibidir. Pimini çekmemek lazım. Nerede patlar belli olmaz. İnşallah hiç patlamaz, ona da bir şey demiyorum. Ama çok zor günler yaşayacağımızı düşünüyorum. İkinci bir senaryoda demimi zorlarsın, atarsın milletvekiller ama dem alışık yani. 1980'lerden beri zaten tasfiye üstüne tasfiyeydi. Ben açıkçası CHP'nin içindeki sorunların da her zamankinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Ben siyasette Ecevit'in Kıbrıs kurtarmasıyla başladım. Ve 1979'da Ecevit Deniz Baykal'dan yaka silkmişti. Yani CHP'nin yapısı bu. Bu hiçbir şekilde yapılan bu oyunlar falan CHP'nin birliğini bozmaz yani. Bakın anketlere.